teknolojinin bir sonraki adımında 21. yüzyıl insan kaynakları yönetimi Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiği gibi bir sanal gerçekliğin içinde yapılacak.
Kur'an-ı Kerim'de nerede bahsediyor bunda? Ya
hepiniz bize teker teker geldiniz, sizi hayaline daldırdığımız şeylerin peşine düştünüz dediği zaman, siz gerçekte sanıdan başka bir şeyin peşinde koşmuyorsunuz dediği zaman bunda anlaşılmayacak bir şey var mı?
Yani o yorum tabii. O yorum, şekilde evet.
Ama
yani,
teknoloji de buna gidiyor. Teknoloji de buna gidiyor. Yani siz teknolojiyle teorinizi örtüştüremezseniz geçerli olmaz ki.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bahsedildi şöyle bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu tip ayetler aslında şöyle anlaşılmalı bence. Yani dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden, bir süsten ibaret olduğunu söylüyor zaten pek çok ayet.
Tamam işte.
Ama bunun şimdi şöyle, dünya hayatı bir imtihan alanı zaten. Yani kutsal kitaplara baktığımız zaman insanın yeryüzündeki serüveninin başlaması, yaratılışı ve bir sona doğru gidişi görüyoruz. Zaten insan ölüyor. Belki o konuya da gireceğiz. Yani insan ölümlü bir varlık. Ve Allah diyor ki hanginizin daha güzel işler yapacağınızı görmek için yaşamı ve ölümü var etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade ediliyor. Yani bizim için bir imtihan sahası aslında bu. Gelip geçici bir dünya gerçekten. Ama bu dünyanın gelip geçici olması gerçek olmadığını, sanal olduğunu veya insanların tek tek bu dünya hayatındaki bir takım sevdalara, bir takım hayallere, hülyalara dalmaları bunun gerçek olmadığını ispatlayan bir şey değil. Yani şimdi Allah diyor ki mesela benim kurallarım var. Bu kurallara göre bir kul olman gerekir. Bu kurallara göre kul olursan eğer ben ahirette seni mükafatlandırırım. Eğer bana isyan edersen, benim emirlerim dışında bir yaşam sürersen, kendi hevesini bir manada ilah edinirsen ki ayetlerde buna vurgu vardır. O zaman cezalandırırım seni. Gayet basit ve açık bir şey aslında. Şimdi bakın şöyle bir hatlarını çizmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in de öngördüğü şey gerçekten inanan insanların yaptıkları davranışlarında ihlas sahibi olmaları, samimi olmaları.
Tamam.
Ama bu şu demek değil. Şimdi bir insan korktuğu için de Allah'tan korktuğu ve azaptan korktuğu için de Allah'ın emirlerini yerine getirebilir. Bakın bunu birbirine ayırmak lazım. Burada önemli olan Allah'ın emirlerinin yerine getirilip getirilmemesi. Yani bu şunu şey yapamazsınız mesela, şöyle bir ayrım yapamazsınız. Yani şu adam şu kadar samimi olarak bunu yerine getirdi. Şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Sabah namazına kalkmak insanların bir kısmına zor gelebilir ve istemeden kalkabilir sabah namazına. Ama önemli olan sabah namazına kalkıp namazı kılmasıdır aslında baktığınız zaman. Çünkü Allah bunu yapmasını söylemişse bunu yerine getirmesin. Yani bunu çok istekli yapması, isteksiz yapması, o emri yerine getirip getirmemesi ayrı bir konu. Yani onu birbirine ayırmak lazım. O zaman sadece gönülden gerçekten
onu gönülden
böyle
yapmazsa kendi, o zaman bu korkudan ama, dolayı ve şeyden dolayı olursa o zaman o ibadetin amacına ulaşamaz.
Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberimiz için seni korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdik diyor. İnsanın tabiatında olan bir şeydir bu. Tabii ki korkutacaksınız insanı. Yani bugün niye yasalarda mesela insanları işte hapisle vesaireyle çeşitli ülkelerde hatta işte mesela ölüm gibi durumlarda idamla korkutuyorlar. Caydırıcıdır çünkü bu. Yani Allah'ın insanı korkutacak şekilde bir takım ayetler göstermesi aslında Allah'ın rahmetine kaynaklı.
Bu her seviyedeki insanla ilgili şeydir. Yani korkarak iş yapan insanlar vardır.
Şimdi bir dakika. Aslında bu da bir yoruma giriyor bence. Tabii yani hani ben şunu merak ediyorum. Sizin bakış açınıza göre madem bu evren bir yazılım, holografik bir evrende yaşıyoruz.
Yaşıyoruz demiyorum. Yaşıyoruz, yaşıyor olabiliriz diyorum.
Hani yaşıyor, madem yaşıyor yani olabiliriz. O zaman olasılık yani siz peki ölümü ve ölümden sonrasını daha doğrusu bu sistemle nereye oturtuyorsunuz? Ne oluyor yani ölünce? O da öldüğümüzü mü zannediyoruz? O da mı sanal bir gerçeklik?
Ya mesela Hitler'e ne oluyor? Basit bir şey. Yani Hitler.
Ha mesela Hitler'e ne oluyor?
Şimdi evet, yaşadığımız dünya gerçekse Hitler'in milyonlarca kişiyi gaz odalarına göndermesindeki adalet nedir?
Şimdi bakın o ayrı bir konu.
Hayır, evet.
Ama şimdi gerçekliğini savunuyorsanız orada Allah niye Hitler'e milyonlarca kişiyi öldürme
şimdi
hakkını
bu çok
verdi.
Klasik
ve bir sürü
problemi.
İnsan bundan dolayı zarar
şimdi
gördü.
Şimdi bakın bu çok klasik kötü problem.
Yani,
şimdi Allah insanların iyilik yapmalarını murad ediyor. Ondan dolayı kitaplar, peygamberler gönderiyor. Yani Allah insanların kötülük yapmasını murad etseydi, isteseydi bu kadar peygamber ve din gönderir miydi? Göndermezdi. Ama insanların özgür iradesi var. Bu da imtihanın
bir eskisi. Ayetlerde sen atmadın o oku, ben attım, sen öldürmedin onu, ben öldürdüm. Şimdi sen
orada,
gerçekte kendinden başka kimseye zarar veremezsin.
Desteği var. Orada bir mucize gerçekleşiyor. Şimdi bak onları karıştırmamak lazım.
Ya,
şimdi bu mantıklı değilse mantıklı olan nedir o zaman? Bir kere onu ortaya koymak lazım.
Ben diyorum işte olarak. Yani.
Şimdi şöyle bir şey ben size söyleyeyim. Bakın Allah dünyada kötülük yapılmasını istemiyor. Dediğim gibi az önce birçok kutsal kitapta bu geçer. İnsanların kötülük yapmasını özgür bırakıyor ama neden dolayı? Çünkü imtihanın bir gereği bu. Öbür türlü sınanamazsınız zaten. Yani siz o zaman robot olursunuz. Yani otonom bir varlık olursunuz. Şimdi ben kötülük yapmak istiyorum birisine ve bir şekilde yapamıyorum. Sürekli olarak bir engel çıkıyor karşıma. Ya imtihanın bir esprisi zaten bu. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani Allah'ın kötülük yapan, emirlerinin dışında hareket eden, insanlara zulmeden, insanlara ceza vermesi gayet doğaldır. Biz dünyada kötülük yapan insanlar cezalandırıldığı zaman doğal karşılıyoruz. Bu eşyanın bir tabiatı yani. Aykırı bir şey değil. Evet, şimdi ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Siz o zaman şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Kur'an anlaşılmaz bir kitaptır.
Anlaşılmaz yani bir kitap ayetleri... demiyorum. Hayır.
Çok basit bir şey söyledim ben size. Siz buradan batını bir takım manalar çıkarmaya çalışıyorsunuz.
Hiç öyle bir şey çıkartmaya çalışmıyorum. Evet, sadece
şimdi burada sadece, çok açıktır.
Hayır.
Kur'an-ı Kerim'de çok çok ayet var. Kur'an-ı Kerim'de çok birçok ayet var. Kur'an-ı Kerim diyor ki bunu apaçık Arapça bir dilde indirdik. Çünkü Arapça konuşan bir topluluğa iniyor ama evrensel bir kitap ve kıyamete kadar geçerli olacak bir kitap. Kur'an diyor ki mübindir. Pek çok ayette ifade ediliyor bu. Kur'an apaçıktır. Kur'an kendini açıklar. Müfessirdir, tefsirdir Kur'an. Yani Kur'an kendi kendine açıklamasını yapar. Kur'an'ın ilk emri oku diye başlıyor bakın. Yani Kur'an'da oku olarak başlayan bir emir varken Kur'an ancak anlaşılabilecek bir şey okunur. Yani sadece seslenilecek bir şey değil. Yani bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman açık bir şekilde şunu görüyorsunuz. Kur'an ayetleri çok açıktır, anlaşılırdır ve ifade etmek istediği şekilde ifade etmektedir. Çünkü insanlara gönderilmiş bir kitaptır Kur'an-ı Kerim.
Ondan, yani güneş sistemi yeterli aslında. Niye milyarlarca yıldız var?
Şimdi bu aslında tasarımın çok güzel bir açıklaması.
Nedir?
Bakın. Şimdi Kopernik'le birlikte, Kopernik ilkesiyle birlikte orta çağ diye ifade ettiğimiz dönemde daha çok evrenin, tüm evrenin insan varlığı için yaratıldığı inancı vardı. Yani dinlerde, din temelli bir şeydi bu. Bütün evren insan varlığı için yaratılmış. Yani insan evrenin merkezindeydi.
Tamam.
Aristo ve Batlamyus'un Aristo'dan miras aldığı evren modelinde dünya evrenin merkezindeydi bakın. Güneş ve o dönemde bilinen diğer gezegenler dünyanın etrafında. Bu şekilde bir evren modeli vardı. Kopernik'le birlikte, Kopernik, Kepler ve Galileo süreciyle birlikte güneş merkezli evren anlayışının ortaya çıktığını biz biliyoruz. Şimdi Kopernik'in ilkesiyle birlikte dünyanın aslında bu muazzam uzay boşluğu içerisinde adeta bir toplu iğne ucu kadar yer işgal ettiği, bu kadar büyük bir evrene gerek ol, bu kadar bir evrene neden ihtiyaç duyuldu veya bu etrafında bu kadar gezegene niye ihtiyaç duyulduğu ile ilgili akabindeki yüzyıllarda çeşitli spekülatif şeyler ortaya atıldı. Şimdi biz bugün biliyoruz ki modern astrofizik araştırmalarında veya fizik araştırmalarında biliyoruz ki dünyanın şu andaki konumu ve evrenin şu andaki büyüklüğü, evrenin ilk noktadan başlayan macerası dediğimiz işte bu Big Bang olayının patlaması, bu patlamanın şiddeti, bu şiddetteki kritik ayar, evrenin şu andaki genişleme hızı, evrenin şu andaki büyüklüğü, evrenin şu andaki yaşı hepsi aslında yeryüzünde canlının ortaya çıkabilmesini sağlayacak kritik bir ayarda tutulmuş. Evrenin büyüklüğü de bakın. Ancak bu kadar büyük bir evrende dünya ve içinde yaşam var olabiliyor. Bununla ilgili çok fazla delil var. Yani bunları ortaya koyabiliriz, söyleyebiliriz. Ben kitapta da bunları işaret ettim. Yani bu tamamen aslında dünyanın önemini azaltma yönelik bir şey gibi ifade ediliyor. Ama bakın dünyanın evren içerisindeki bulunduğu konumu bile uzayın gözlemlenebilmesi açısından çok muazzam bir noktada. Yani eğer ki siz güneş sistemi içerisinde ortada bir yerde olsaydınız bu kadar iyi gözlemleyemeyecektiniz uzayı. Az önce verdiğim bir takım örnekler var dikkat ederseniz. Yani neden dünyanın etrafında ay gibi bir uydu var? İşte dünya ile arasında bir çekim kuvveti var. Yani dünyayı bu döngüsünden saptırmıyor.